Ayrım 28.
Dipnot. Dostoyevski'nin 1969 Ölüler Evinden Anılar adlı romanındaki Suşilov, bir gömlek ve bir ruble karşılığında suçu kendisininkinden daha ağır birisiyle kimlik değiştirmiştir. Hapishanedeki herkes Suşilov'u hor görmekte, alay etmektedir. Yalnızca Dostoyevski, romandaki adıyla Alexander Petrovich, ona saygı göstermektedir. O da küçük paralar karşılığında Dostoyevski'nin bazı işlerini görmektedir. Bir gün Suşilov, Dostoyevski'nin bir işini aksatınca yazar, "Para almasını biliyorsun ama" gibilerden sitem eder. Bu söz Suşilov'un çok gücüne gider ve "Size para için hizmet ettiğimi sanıyorsunuz. Halbuki ben" diye ağlar. Dostoyevski onun gönlünü almaya çalışır. Suşilov ise bu olayı unutmuş gözükse de hiçbir zaman etkisinden kurtulmaz. Kendisine sürekli hakaret eden başkalarına bozulmamaktadır. Fakat Dostoyevski'yi asla affetmez. Dostoyevski'nin yanında onurlu bir insan olduğu duygusunu yaşatan Suşilov'a elindeki bu değerli şeyin bir anlık için bile olsa alınması ağır gelmiştir. Suşilov, kendisine insan olarak değer veren Dostoyevski'yi bir anlık bile olsa geri çekildiği için affetmemiştir. Çünkü kişi onurundan vazgeçmek çok zordur. Bu yüzden tarihimizde bir gelgit trafiği çizen yetişkin tavrının Cumhuriyet'ten itibaren eskiye oranla daha istikrarlı bir seyir göstereceğini düşünebiliriz. Bu konuda sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ulu Bey'in, Fatih'in, Hezerfen Ahmet Çelebi'nin, muhtemelen daha başkalarının kişiliklerinde kısa sürelerle ortaya çıkan yetişkin tavrı son kez Atatürk'ün kişiliğinde Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmıştır. Bu son çıkışın öncekilerden farkı yetişkin tavrının Cumhuriyet döneminde kurumsallaşmaya başlamış olmasıdır. Ancak bu durum yaşamımıza henüz yeterince sinmemiştir. Bugün ne kadar yetişkiniz? Yukarıda genel çizgileriyle kültürümüzde gözlenen yetişkin tavrından söz ettik. Peki, özellikle 21. yüzyıla yaklaştığımız şu günlerde nasılız? Özetle belirtmek gerekirse, çocuk ana baba özelliğimize giderek daha fazla yetişkin tavrı katmaktayız. Bir yetişkinler toplumu olmaktan, hele hele bir empatik toplumu olmaktan henüz çok uzağız. Ancak büsbütün de yola çıkmamış değiliz. Gerçi kimi aydınlarımız falcılara, medyumlara, astrologlara koşuyorlar, komşu teyzeler herkese paketlenmiş öğütler veriyor, okul kitaplarımızda bir bilene danışmamız öğütleniyor, hala kendi aklımızdan çok ana babalarımızın rehberliğine güveniyoruz. Fakat her şeye rağmen iyi yoldayız. Biraz da olsa yetişkinliğe adım attık. İşte birkaç örnek. Artık ticaret ayıp değil. 1980'lerin 90'ların Türkiye'sinde artık ticaret ayıp değil. Yalnızca savaşmayı ve yönetmeyi işten sayan, ticareti küçümseyen Osmanlı'nın bakış açısını galiba büyük ölçüde terk ettik. Daha 60'lı yıllarda bile emekli bir öğretmenin, albayın veya yargıcın ticaret, söz gelişi kırtasiyecilik yapmasını normal karşılayanların yanında ayıplayanlar çoğunluktaydı. Galiba artık normal karşılayanlar çoğunlukta. Ben ortaokuldayken veya lisedeyken herhangi bir şeyi alıp satmaya kalksam annemin ve babamın aklı bunu asla kabul etmezdi. Tamahkarlık sayarlardı, ayıp sayarlardı. Bugün benim çocuklarım komşu ağabeylere, ablalara özenip yaz günlerinde duvar diplerinde kendi yaptıkları bileklikleri satmaya çalışıyorlar. Ayıplamıyorum. Yüksek öğrenimini tamamlayan nice genç ciddiyetle, gururla ticaret yapıyor. Onlarla iftihar ediyorum. Oysa eskiden böyle değildi. Geçmiş günün memurları alışveriş yaparken pazarlık etmeyi mübah sayarlardı da ticaret yapmayı günah sayarlardı. Herkes tüccar olsun demiyorum. Yalnızca ticaretle uğraşmayı doğru kabul etmenin bir yetişkin tavrı olduğunu ve tavrın ülkemizde giderek yaygınlaştığını belirtmek istiyorum. Peki ama ticaretteki hareketlenmeyle birlikte köşe dönmecilik, sahtekarlık da arttı diyebilirsiniz. Bence bundan yılmamalı. Bir şeyi kötüye kullananlar var diye o şeyi zararlı kabul edemeyiz. Üstelik son yıllarda üç kağıtçılığın artmasına da fazla hayret etmemek gerekir. Yüzlerce yıl ninelerimiz üç kağıtçı Keloğlan'ın hikayelerini anlattılar. Gazetelerimiz ve büyüklerimiz onlarca yıl biraz abartarak, biraz da imrenerek Sülün Osman hikayeleri anlattılar. Bence Sülün Osman Keloğlan'ın çağdaş versiyonudur. Demek ki içimizde bir yerlerde, belki de ortak bilinç dışımızda üç kağıtçı bir Keloğlan yatıyor. Günü gelince, ortam uygun olunca gün ışığına çıktı. Fakat ninelerimiz yüzlerce yıl dürüst, mert, fedakar insanların masallarını da anlattılar. Benliğimizin derinliklerindeki akıllı üçkağıtçı kahraman ile iyi niyetli kahramanın bir gün uzlaşacaklarına inanıyorum. Bunu şimdiden becerenler var. Ergün Uçucu ve Adile Teyze. Çocuk ana babalar toplumundan empatik topluma uzanan yolumuzun üzerindeki önemli noktalardan birisi, belki de dönüm noktalarından birisi, bence Ergün Uçucu'nun 1977'deki bir çocuk programı olmuştur. Hatırladığım kadarıyla Ergün Uçucu'nun hazırlayıp sunduğu bu Uykudan Önce programı, alışa geldiğimiz Uykudan Önce programlarından oldukça farklıydı. O güne kadar uykudan önce denildiğinde akla gelen şey, bir yetişkinin, tabii yaşça yetişkin demek istiyorum, ekrana ya da mikrofona çıkıp masal anlatmasıydı. Ergün Uçucu'nun programı pek çok yönden alışılmışın ötesindeydi, yeniydi. Üstelik bu yenilik hem şekil hem de kapsam yönündendi. Her şeyden önce Uçucu masal anlatmıyordu, çocuklarla konuşuyordu, adeta onlarla diyalog kuruyordu. Oysa çocuk ana babalar toplumunda büyükler çocuklara ya masal anlatır ya öğüt verir ya da onları eleştirirlerdi. Uçucu ise bunların hiçbirisini yapmıyordu. Kısacası Uçucu çocukları çocuk yerine koymuyor, gerek verdiği mesajlarla gerekse tavırlarıyla onları yetişkin yerine koyuyordu. Örneğin onlara yavrularım ya da çocuklarım demiyor, konuşmaya dostlarım diye başlıyordu. Bence bu hitap şekli çocukları yetişkin saymanın, onları adam yerine koymanın bir ifadesidir. Ergün Uçucu insanlarımıza yeni bir model sunuyordu. İnsanlarımız o güne kadar masal anlatan ana baba rolünde ablaları, teyzeleri, dedeleri görmeye alışmıştı. Uçucunun sunduğu ise çocuklarla konuşan orta yaşlı bir amca modeliydi. Abilerin ve babaların çocuklarla konuşabileceklerini, gerektiğinde onlara masal anlatabileceklerini gösteriyordu. Yetişkin tavırlı bu yeni model çocuklar tarafından sevildi. Ancak annelerin ve babaların bu yeni modeli anlamakta, ona uyum sağlamakta zorlandıkları kanısındayım. Toplum galiba bu tür bir yeniliğe henüz hazır değildi. Dördüncü bölümde sözünü ettiğim İpsen'e yönelik toplumsal baskıların bir benzeri Uçucu'ya da yöneldi. Sanatçının yediğine, içtiğine ve söylediğine karışılmaya başlandı. Örneğin Uçucu, çocukları örnek teşkil etsin diye konuşmasının sonunda bir bardak süt içiyordu. Hatırladığım kadarıyla bir süre sonra süt yerine ayran içmek zorunda kaldı. Söyler misiniz, hangimiz çocuğumuza uyumadan önce bir bardak ayran içiriyoruz? Uykudan Önce programını Ergün Uçucu ayrıldıktan sonra bir süre Meral abla, bir süre de Adile teyze sundu. Bu iki sanatçı da toplumun alışa geldiği masalcı abla, teyze modeline uygundu. Özellikle Adile teyze ses tonuyla, tavrıyla ve verdiği mesajlarla çocuk ana babalar toplumunun tipik bir üyesiydi. Çocuklara televizyona yakın oturmamalarını söylerken çocuksu bir üslupla kuzucuklarım benim derken ve şirin kahkahasını atarken bir çocuk ana babaydı. Çocuklar onu da sevdiler. Ancak Adile teyze çocuk ve ana baba rollerini birlikte sergilerken çocukları da çocuk yerine koyuyordu. Belirgin bir yetişkin rolü sergilemiyordu, çocuklara da yetişkin muamelesi yapmıyordu. Sonuç olarak Uçucu tarafından ekranlarımızda kısa bir süre, yaklaşık 4 ay sergilenen yetişkin tavrı kaybolmuş, insanlarımızın yüzyıllardan beri görmeye alıştıkları çocuk ana baba tavrı yeniden egemen olmuştu. Barış Manço. Adile teyze bir çocuk ana babaydı, yetişkin yanı azdı. Ergün Uçucu ise daha çok bir yetişkindi. Bu iki model ekranlarda kendilerine düşen görevi yerine getirdiler. Uçucunun ekrana çıkışını izleyen 10 yıl içinde toplumca önemli adımlar attık. Bence 1970'li yılların sonunda ekranda yetişkin tavrı görmeye fazlaca hazır olmayan toplumumuz, 80'li yılların sonunda bir yetişkin modeli kabullenmeye artık hazırdı. Toplumumuz siyasette, evde, sokakta, ekranda, ana baba yetişkin ve çocuk rollerini bir bütünlük içinde sergileyebilen modellere adeta ihtiyaç duyuyordu. İşte tam bu sıralarda Barış Manço, toplumun söz konusu ihtiyacına ekranda cevap veren kişi oldu. Manço'yu bir sanatçı olarak zaten tanımaktaydık. Ancak Manço, 7'den 77'ye adlı programıyla yepyeni bir sanatçı eğitimci modeli sergileyerek ortaya çıktı. Bu modelin niteliğinin ve işlevinin sosyal bilimciler tarafından irdelenmesinde yarar görüyorum. Bence 7'den 77'ye adlı programda Barış Manço, ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini, ben durumlarını çok uygun bir kompozisyonla kaynaştırmakta ve yetişkin yanının denetimi altında yerine ve zamanına göre kullanmaktadır. Öncelikle programın Adam Olacak Çocuk adlı alt bölümünde Manço'nun sergilediği modele bakalım. Adam Olacak Çocuk'ta Manço bir ana babadır. Çünkü bir koruyucu ana baba tavrıyla öğütler vermektedir. Çocukların dişlerini fırçalamalarını, arabada öne oturmamalarını, sebze yemelerini söylemektedir. 10 numaradan başka notu yoktur. Adam Olacak Çocuk'ta Manço aynı zamanda bir çocuktur. Çünkü spontan, şakacı, çocukları eğlendirirken kendisi de eğlenen bir insandır. Programına verdiği Adam Olacak Çocuk adı bile insanları gülümsetmektedir. Ve bu bölümde Manço bir yetişkindir. Çünkü çocukları nasıl eğiteceği konusunda akılcı davranmaktadır. Sadece öğüt veren bir ana baba tavrı değil, çocukların davranışlarını baskı yapmadan değiştirebilen bir yetişkin tavrı sergilemektedir. Çocukların önde oturmalarından kaynaklanan trafik kazaları artık olmuyor. Adam Olacak Çocuk'ta kendisine ait üç kişisel rolü dengeli bir şekilde kullanabilen Barış Manço, bu özelliğinin bir uzantısı olarak karşısına aldığı çocukları da yetişkin yerine koymaktadır. Adam yerine koymaktadır. Onları ciddiye almaktadır. Çocuklarla karşılıklı olarak konuşmakta, onlara vermek istediği mesajları tek yönlü bir iletişimle değil, bir tür tartışma ortamı içinde iletmektedir. Bütün bunlar Manço'yu gelecekteki empatik toplumun öncülerinden saymamız için yeterlidir. Manço programının İkinci Kahvaltı adlı yaşlılarla sohbet ettiği bölümünde ve Kavak Yelleri adlı gençlerle sohbet ettiği bölümünde, çocuklarla sohbet ettiği bölümdekine benzer şekilde ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini duruma uygun bir esneklikle kullanmaktadır. Örneğin gençlere yalnızca birkaç konuda öğüt verirken yaşlılara öğüt vermemektedir. Olarak Manço'nun gerek televizyon programına gerekse kendi yaşamına serpiştirdiği empatik bir topluma yaraşır çağdaş tavrına değinmek istiyorum. Şöyle ki, Manço izleyicilerine hem bugünkü toplumsal değerlerimizi ve geleneksel kültürümüzü hatırlatmakta hem de onları başka ülkelerin kültürleriyle tanıştırmaktadır. Kısacası Manço, izleyicilerine bir kültür aktarıcısı olarak seslenmektedir. Bence Manço'nun en belirgin özelliği, söz konusu kültür aktarımını gerçekleştirirken kendine özgü zarif bir üslup oluşturmuş olmasıdır. Kültür aktarımında her zaman böylesine bir incelikle karşılaşmayız. Özellikle çocuk ana babalar toplumunda kültür aktarımı çoğunlukla otoriter, emredici bir tavırla gerçekleştirilir. Örneğin, büyüklerinize saygı gösterin denilir. Ya da ilkokullarımızda her yıl anneler gününde çocuklara annelerini sevmeleri gerektiği bir ders olarak okutulur. Oysa toplumsal değerlerin ve geleneklerin böylesine buyurgan ana baba tavırlarıyla aktarılması artık günümüzde fazla işe yaramamaktadır. Kültürü aktarmada yeni üsluplara ihtiyaç vardır. Bu gerçeği keşfeden Manço, kültürel değerleri empoze eden bir ana baba olmak yerine bu değerler ile insanlar arasında bir köprü oluşturmayı tercih etmiştir. Köprüsünün üç ayağı vardır. Bunlar ana baba, yetişkin ve çocuk rolleridir. Sanatçı bu üç ayak üzerine dengeli bir şekilde oturmuş kişiliği sayesinde kültür taşıyıcılığını gerçekleştirmektedir. Bunu nasıl gerçekleştirdiği konusunda küçük bir örnek vermek istiyorum. Manço, "Babaanne seni çok seviyoruz" diye bir şarkı besteledi. Bu popüler şarkının babaannelerle torunlar arasında bir sempati ortamı yarattığı, yeni ve sıcak bir iletişim kanalı oluşturduğu kanısındayım. Bu şarkısının yanı sıra Manço, bazı televizyon programlarında çocuklara ve gençlere bir incik kebabının veya bir karnıyarığın nasıl pişirildiğini soruyor. Bilmediklerinde ise babaannelerine sormalarını öğütlüyor. İnsana yönelik saygı ve sevgi ile kültürümüze yönelik duyarlılığı bağdaştırıyor. Öte yandan uzak ülkelerin geçmişteki ve günümüzdeki kültür ürünlerini kişisel yorumlarını katarak izleyicilere tanıtıyor. Bence Manço'nun bütünlük taşıyan bu ve buna benzeyen davranışları onu etkili bir kültür taşıyıcısı kılmaktadır. Eğer babaanneleri sevmek ve geleneksel yemekleri öğrenmek gerektiği konusu okullarımızda bir ders olarak okutulsaydı hiç de etkili olmazdı. Nice derste olduğu gibi öğrenciler söylene söylene ezberler, söylemeye söylemeye de unuturlardı. Selam adlı şiirim ve Cüceloğlu'nun kitapların için ilgi gördü. Hacettepe'de hocam olan Doğan Cüceloğlu, Selam adlı şiirimi beğenmiş ve İnsan İnsan adlı kitabının başına koymuştu. 1979'dan bu yana kitap sevildi ve pek çok kez yeniden yayınlandı. Kitapla birlikte okurlara ulaşan şiirim de çok sevildi. Sanırım 100 defadan fazla radyolarda ve televizyonlarda okundu. Üniversite öğrencileri bu şiiri evlerinde ve yurtlarında duvarlara, panolara astılar. Zühtü Dağcı gibi bazı okuyucuların bu şiir üzerine çeşitlemeler yazdılar. Grup Çağrı şiirimi bestelemek için izin istedi. Güzel bir beste oldu. Dipnot. Ayrıca bir hanım sanatçımız usulen olsun izin almadan ve bazı kelimelerini de değiştirerek Selam şiirimi besteledi. Onunki de güzel bir beste oldu. Bütün bunlara baktığımda tek şiirin şairi olduğumu düşünüyorum. Edebiyatımızda tek şiirin şairi olan başka sanatçılar da vardır. Dilerim benim için de bu durum uzun sürmez. Selam şiirim niçin çok beğenildi? Bu şiirin şiir tekniği açısından çok iyi olduğu kanısında değilim. Bunu tevazu olsun diye değil, inandığım için söylüyorum. Son 20-30 yılda bu şiirden daha kaliteli pek çok şiir yazıldı. O halde benim şiirimin böylesine ilgi görmesinin şiir sanatı dışında bir nedeni olsa gerek. Bu nedeni şöyle açıklayabiliriz. Selam şiirinde canlı cansız her şeye selam ver, onları sev mesajı verildikten sonra şöyle deniliyor. Sonra çıkarıp cebinden aynanı, bir selam da kendine ver. Hatırım kalmasın el gülün yanında, bu dünyada sen de varsın. Bu mesajda öncelikle bireyin önemi vurgulanıyor. Kişinin kendisini ihmal etmemesi, yani benine sahip çıkması gerektiği ifade ediliyor. Son 20-30 yıldır insanlarımızın çocuk ve ana baba özelliklerine yetişkin özellikleri katmaya çalıştıkları, bireyselleşme konusunda mesafe kat ettikleri kanısındayım. Bu durum selam şiirinin insanlarımıza uygun bir zamanda sunulduğunu düşünebiliriz. Yani bu şiir insanımızın bireyselleşmiş yetişkin olma özlemine denk düşmüştür. İlgi görmesi bu yüzdendir. Yaklaşık 15 yıl önce bu şiiri yazdığımda şüphesiz ki bunları düşünmemiştim. Fakat şu an baktığımda söz konusu şiirde üç kişisel rolümü birlikte kullanmış olduğumu görüyorum. Bunlar doğaya ve insana yönelik sevgi ve hoşgörü taşıyan koruyucu ana baba tavrı, yaşam karşısında coşku duyan çocuk tavrı ve bireye saygı duyan yetişkin tavrıdır. Demek ki bu üç tavrın birlikte sergilenmesi insanımıza hoş gelmektedir. Selam şiirinin ilgi görmesinin temel nedeni şiirde bireye değer verilmesi, beni ön plana çıkaran yetişkin tavrının sergilenmiş olmasıdır. Sanırım Doğan Cüceloğlu'nun Türkiye'de yayımlanan 5 kitabı da benzer nedenden ötürü kamuoyunda büyük ilgi görmüştür. Dipnot. Cüceloğlu'nun kitapları İnsan İnsanı 1979, Yeniden İnsan İnsanı 1992, İnsan ve Davranışı 1991, İçimizdeki Çocuk 1993, İyi Düşün Doğru Karar Ver 1993 ve Yetişkin Çocuklar 1994. Cüceloğlu kitaplarında bir yandan bilimsel bilgiler aktarırken bir yandan da kendisini anlatır. Çocukluğundaki, gençliğindeki özlemlerini, sevinçlerini, hayal kırıklıklarını anlatır. Son iki kitabındaki Timur ya da Yakup Bey de kendisidir. Üniversitelerimizde psikolojiye giriş derslerinde okutulmakta olan İnsan ve Davranışı adlı kitabında da ön plandaki akademik bilgilerin arkasında bu bilgilerle çok iyi kaynaşmış halde yazarın kendi yaşamını görürüz. Onun bu yaklaşımı öğrencilerin anlattıklarını iyi anlamalarına ve onunla empati kurmalarına, belki de özdeşim kurmalarına yol açmaktadır. Sonuç olarak Cüceloğlu da denemelerinde kendisini anlatan Montaigne gibi kendi benini anlattığı için okuyucular tarafından bu denli sevilmekte, beğenilmektedir. Artık kendi benini irdelemek, bireyselleşmek, sonuçta kendi aklına güvenen bir yetişkin olmak isteyen insanımız, özgür düşünebilen bireyselleşmiş yazarları, bu arada Cüceloğlu'nu özlemlerine yakın bulmuştur. Yetişkin olmak kolay mı? Çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna ya da empatik topluma giden yolda yeterince hızlı yol almıyor olabiliriz. Bunu doğal kabul etmek gerekir. Çünkü bir toplumda yüzyıllarca egemen olmuş bir yaşama, iletişim biçimini kısa sürede değiştirmek oldukça zordur. Bu yüzden olsa gerek, Cumhuriyet'le birlikte gelen düşünce reformunu yasalardan pratiğe geçirmek kolay olmamaktadır. Öte yandan okullarda okutulan, bir yetişkin insan yetiştirmeyi hedefleyen bilgileri, yaşam stilimize ve dünya görüşümüze sindiremiyoruz. Örneğin üniversiteyi bitirene kadar kendisine yıllarca deneyin ve gözlemin önemi anlatılmış nice aydın, falcılara, medyumlara gidiyor. Aydınlarımız bu kişilerin kendilerine sundukları bilgileri hangi deney ve gözlemle edindiklerini sorgulamıyorlar. Yıldız falcısının bir şekilde birleştirip aslana benzettiği yıldızların başka bir şekilde birleştirilip ütüye ya da kerpetene benzetilebileceği akıllarına gelmiyor. Geleneksel dünya görüşünden uzaklaştıklarını düşünen aydınlarımız bile zaman zaman geleneksel tarzda iletişimler sergiliyorlar. Bu konuda iki gözlemimi paylaşmak istiyorum. Birinci gözlemim, senaryosunu Bilge Su Erenus'un yazdığı bir İrfan Tözüm filmi. Adı Devlerin Ölümü. Sabahattin Ali'nin üç hikayesini temel alan bir senaryoya dayanan bu film, artık insanlarımızın dudak büktüğü eski Türk filmlerinden çok farklı. Devlerin Ölümü, gerçeği bir yetişkin tavrıyla irdeleyen insanların ortaya koyduğu çağdaş bir eser. Yani bu filmi çocuk ana babalar değil, yetişkinler, belki de empatik toplumun öncüleri çevirmiş. Ancak filmin bir sahnesinde çocuk ana babalar toplumundan miras kalmış bir iletişim sergileniyor. Şöyle, film çekim ekibi bir okulun yanından geçerken bir çocuk yönetmene yaklaşıp, yönetmeni Tarık Akan oynuyor, "Film mi çevireceksiniz amca?" diye soruyor. Yönetmen ise gülümseyerek çocuğun başını okşuyor ve cevap vermeden yürüyüp gidiyor. Şekil 51A'da görüldüğü üzere yönetmen bu davranışıyla çocuğu çocuk yerine koymuş, yetişkin yerine koymamıştır. Yani yönetmen çocuk ana babalar toplumuna uygun bir davranış sergilemiştir. Çünkü çocuk ana babalar toplumunda çocuklara ya aferin denilir, ya azarlanılır, ya da bir emir verilir. Çocukla diyalog kurulmaz, sohbet edilmez. Hatta bir misafirin yanında soru soran çocuklara cevap verilmez. Mümkünse hiç verilmez. Buna karşılık çocuklar sevilir, korunur, bazı soruları karşısında yönetmenin yaptığı gibi kafaları okşanır ve sanki ortamda yoklarmış gibi iletişim noktalanır. Yetişkin yanını geliştirmiş bir büyükten ise şekil 52B'de görüldüğü gibi davranmasını bekleriz. Böyle bir kişi çocuğun sorusunu cevapsız bırakmaz. Evet, film çeviriyoruz, ya da hayır diye karşılık verir. Böyle davrandığında ise karşısındaki çocuğu yetişkin yerine koymuş, adam yerine koymuş olur. Şekil 52A. Çocuk, film mi çeviriyorsunuz amca? YY. Yönetmen AÇ. Şekil 52B. Çocuk, film mi çeviriyorsunuz amca? YY. Yönetmen evet. YY. Soru soran bir çocuğa cevap vermeden sadece kafasını okşamak bir çocuk ana baba tavrıdır. Sadece cevap verip yürüyüp gitmek bir yetişkin tavrıdır. Çocuğa hem cevap vermek hem de kafasını okşamak ise empatik topluma özgü, daha gelişmiş ve sentezleyici bir tavırdır. Geleneksel dünya görüşünden uzaklaştıklarını düşünen aydınlarımızın sergiledikleri geleneksel tarzdaki iletişimleri ikinci örneğim şu. Son 15-20 yıldır üniversite mezunu bazı aydınlarımız herkese, bakkala, çöpçüye, balıkçıya, öğretmene, avukata, hocam diye hitap ediyorlar. Bu davranışları gerçek hocaların, özellikle öğretim üyelerinin otoritesine baş kaldırma isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Ya da herkesten öğrenebileceğimiz bir şeyler vardır görüşünden kaynaklanan eşitlikçi bir anlayışın ürünü olabilir. Gerekçe ne olursa olsun, konunun ilginç yanı bence şu. Geleneksel dünya görüşünden uzaklaşmak isteyen, belki gerçekten de uzaklaşmış olan aydınlarımız, modern bir iletişim üslubu oluşturmaya niyetlendiklerinde geleneksel bir kelime olan hocam kelimesini simge olarak seçmişlerdir.